Ayrım 30, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 328. Nigel Irvin, Patria'ya yemleri sıraladı. Kilise ile tahtın birleşmesi, Ortodoks Kilisesi'ne tüm görkeminin iade edilmesi, Rusya Patriyedin Kremlin'in duvarları arasındaki asıl yerine dönmesi, istikrar geri geldikçe Batı'dan yeni kredilerin alınması. Alexei düşünüp taşındıktan sonra söyledikleriniz çok mantıklı ve bana da çekici geliyor dedi. Ben kara manifestoyu gördüm ama Hristiyan kardeşlerim Piskoposlar Meclisi görmediler. İçinde yazılı olanlara inanmazlar. Yayınlanacak olsa Rusya'nın yarısının onayını bile kazanabilir. Hayır Sir Nigel, cemaatime o kadar da fazla güvenemiyorum. Ama ya konuşan başka bir ses olursa sizinki değil, kutsal peder. Resmi bir açıklama yapmanız söz konusu değil. Ama güçlü ve inandırıcı bir ses sizin sessiz onayınızla konuşacak olursa. Sir Nigel Patrick'in büyük bir cesaretle vaaz verme yetkisini tanıdığı asi vaiz Peder Gregor Rusakov'u kastediyordu. Peder Rusakov gençliğinde bir sürü ilahiyat fakültesinin kapısından çevrilmişti. KGB'nin hoşuna gitmeyecek kadar zeki ve çok da tutkuluydu. Bu nedenle de Sibirya'daki küçük bir manastıra kapanmış ve papaz sınıfına kabul edilmiş, sonra da gezici bir rahip olarak belli bir cemaatinin yokluğunda kendisini dinleyenler buldukça vaazlar vermiş, gizli polisin daima bir adım ilerisinde olmuştu. Onu yakalamışlardı tabii, sonuçta da devlet aleyhindeki konuşmaları nedeniyle 5 yıl süreyle çalışma kamplarına mahkum edilmişti. Mahkemede devletin ona tahsis edeceği avukatı reddetmiş, yaptığı parlak savunmayla yargıçları Sovyet anayasasını ihlal ettiklerini itirafa zorlamıştı. Gorbaçov'un papazlara tanıdığı genel af çerçevesinde özgür kalınca coşkusundan bir şey kaybetmediğini kanıtlamıştı. Yeniden vaaz vermeye dönmüş, bu arada piskoposları, pısırıklıkları ve yolsuzluklara çanak tutmaları yüzünden topa tutarak gücendirmiş, böylece birçoğu Alexei'ye koşarak gezici rahibin tekrar kilit altına alınmasını yalvarmışlardı. İkinci Alexei bir mahalle rahibi kılığında Peder Gregor'un toplantılarından birine gitmişti. Kalabalığın içinde kimse tarafından tanınmadan dururken bu ateşi, bu tutkuyu, bu etkili konuşma yeteneğini keşke kilisenin hizmetine yöneltebilsem diye düşünüyordu. Peder Gregor insanları büyülüyordu. Halkın ve işçilerin dilini kullanıyor, vaazını çalışma kampında öğrendiği argo sözcüklerle çeşnilendirebiliyordu. Ayrıca gençlere de hitap edebiliyor, taptıkları pop yıldızlarının adlarını ve gruplarını biliyordu. Ev kadınlarının bütçelerini denk getirmekte ne kadar zorlandıklarını, geçim derdinin erkeklerin nasıl belini büktüğünü, vodkanın acılarını nasıl körletebildiğini anlayabiliyordu. 35 yaşında bekar bir dervişti ama şehvet günahları hakkında herhangi bir fakültenin öğretebileceğinden daha çok şey biliyordu. Gençlerin arasında revaçta olan iki dergi onu okurlarına bir seks simgesi olarak önermişti. İkinci Alexei, yabaninin tutuklanması için milislere koşmamıştı. Onu yemeğe davet etmişti. Danilovski manastırında tahta bir masada sade bir yemek yemişler, servisi Alexei yapmıştı. Gece boyunca konuşmuşlardı. Alexei önündeki görevi çok uzun zamandır diktatörlüğün hizmetinde olan ve Rusya'nın 140 milyon Hristiyanı arasındaki gerçek dinsel rolüne dönmeye çalışan kilise için aşamalı reformu izah etmişti. Şafak sökerken gezici rahiple anlaşmış bulunuyordu. Peder Gregor dinleyicilerini Tanrı'yı evlerinde ve işlerinde aramayı ama aynı zamanda kusurlu da olsa kiliseye dönmeyi telkin etmeye razı olmuştu. Patriğin sessiz eli pek çok şeyi mümkün kılıyordu. Önemli bir TV istasyonu büyük kalabalıkların katıldığı Peder Gregor'un toplantılarını, haber programlarını alıyor, gezici rahibin vaazları böylece karşısına almayı başaramayacağı milyonlar tarafından izlenebiliyordu. 1999 kışında bu bir tek rahip Rusya'nın en güçlü hatibi olarak tanınıyor, bu konuda Igor Komarov'u bile aşıyordu. Patrick bir süre konuşmadı, sonunda bir çarın dönüşü konusunu Peder Gregor'la konuşacağım dedi. 15. Kısım. Kasım sonlarında rüzgar her zaman olduğu gibi kışın ilk karlarını Slavyanski meydanına savuruyor, acı soğukların yaklaştığı da haber veriyordu. Şişman ve bodur papaz rüzgara karşı başını eğerek dış kapılarla küçük avludan hızlı adımlarla geçti ve Kulişki'nin azilleri kilisesinin nemli giysi ve günlük kokan sıcağına kapağı attı. Bu kez de park etmiş bir arabadan gözleniyordu. İzleyiciler onu kimsenin izlemediği kanısına varınca Albay Grishin de arkasından kiliseye girdi. Tek tük ibadet edenlerin biraz uzağında görünüşte ikonları seyrederlerken Albay, "Beni aradınız," dedi. "Dün gece İngiltere'den gelen bir konuk vardı." "Amerika'dan değil demek. Amerika'dan olmadığından emin misiniz?"
"Hayır Albay. Kutsal Peder saat 10'u biraz geçe bana İngiltere'den gelen bir ziyaretçi içeri almamı buyurdu. Adam çevirmeniyle çok daha genç bir adamla geldi. Onları içeri aldım ve doğruca çalışma odasına götürdüm. Sonra onlara tepsiyle kahve ikram ettim."
"Ne konuşuyorlardı?"
"Ben odadayken yaşlı İngiliz Rusçası zayıf olduğu için özür diliyordu. Genç adam her şeyi Rusçaya çeviriyordu. Patrick o sırada bana kahveyi masanın üstüne bırakmamı ve çıkmamı söyledi."
"Kapıdan onları dinlediniz mi?"
"Çalıştım ama İngilizlerin genci sanki boyun atkısını kapı tokmağına asmıştı. Görüşümü ve duyabileceklerimin çoğunu engelliyordu. Derken turunu yapan Kazak muhafız gelince uzaklaşmak zorunda kaldım."
"O yaşlı İngiliz'in hiç adı geçti mi?"
"Ben oradayken hayır. Belki de kahve yapmaya gittiğim zaman geçmiştir. Boyun atkısı yüzünden hiçbir şey göremiyor, pek az şey duyabiliyordum. Duyduğum kadarı da bana anlamsız geldi."
"Bir de biz duyalım, Peder Maxim."
"Patrick yalnız bir kere sesini yükseltti. Onun bir çarı yeniden başa geçirmek mi dediğini duydum. Patrick şaşırmış görünüyordu. Sonra sesleri de alçalttılar."
Albay Grish'in suratına tokat yemiş gibi bebeğini kollarının arasında tutan Meryem Ana tablosuna baka kalmıştı. Duydukları o budala papaz için bir şey ifade etmeyebilirdi ama onun için çok anlamlıydı. Meşruti bir hükümdar devletin başında olunca cumhurbaşkanlığı konumu diye bir şey kalmayacaktı. Hükümetin başı başbakan olacaktı. Başbakan gerçi iktidardaki partinin başkanıydı ama buna rağmen Duma'ya tabiydi. Bununla Igor Komarov'un tek partili diktatörlüğü arasında dağlar kadar fark vardı.
Albay adamın tipi nasıldı diye sordu.
Orta boylu, ince yapılı, gümüş saçlı, 70-75 yaşlarında biriydi.
Nereden geldiği hakkında bir fikriniz yok mu?
Genç Amerikalı'dan farklı olduğu kesin. Bu seferki arabayla geldi ve arabayı bekletti. Onları ben kapıya kadar geçirdim. Araba hala oradaydı. Hem bir taksi değil bir limuzindi. Uzaklaşırken plaka numarasını aldım.
Peder Maxim böyle diyerek bir kağıt parçasını Grishin'in avucuna sıkıştırdı.
Albay aferin Peder Maxim dedi. Bu yardımınız unutulmayacak.
Anatoly Grishin'in dedektiflerinin her şeyi ortaya çıkarmaları uzun sürmedi. Trafik araçları dairesine açılan bir telefon bir saatin içinde yanıtı sağladı. Limuzin National Oteli'ne aitti. Görev propaganda şefi Kuznetsov'a verildi. Hemen hemen kusursuz Amerikan İngilizcesi herhangi bir Rus otel görevlisi de onun gerçekten Amerikalı olduğuna inandırabilirdi. Öğle yemeğinin hemen ardından National'a geldi ve kapıcıya yaklaştı.
''Özür dilerim, İngilizce biliyor musunuz?''
''Evet efendim, biliyorum.''
''Güzel. Bakın, dün gece buraya uzak olmayan bir restoranda yemek yiyordum. Bitişik masada da bir İngiliz centilmeni oturuyordu. Bir ara biraz sohbet ettik. İngiliz giderken şunu masanın üstünde unuttu.''
Kuznetsov böyle diyerek çakmağı gösterdi. Som altından pahalı bir çakmaktı, bir Cartier. Kapıcı şaşırmıştı.
''Sonra ne oldu efendim?'' diye sordu.
''Ben arkasından koştum ama geç kalmıştım. İngiliz uzun bir siyah Mercedes'le uzaklaşıyordu. Nasılsa plaka numarasını görebildim.''
Bir kağıt parçasını kapıcıya uzattı. Adam kağıttaki numaraya bir göz attı.
''Evet efendim.'' dedi. ''Bizim arabalarımızdan biridir. Bir dakika lütfen.''
Kapıcı bir akşam önceki kayıtlara baktı.
''Arabayı kiralayan Bay Trubshaw olmalı.'' dedi. ''Çakma alayım mı?''
''Zahmet etmeyin, onu resepsiyona vereceğim. O beyin resepsiyondaki gözüne koyarlar.''
Kuznetsov böyle dedikten sonra resepsiyon masasına yürüdü. Çakmağı cebine atmayı ihmal etmemişti.
''Selam.'' dedi. ''Bana Bay Trubshaw'un oda numarasını verebilir misiniz?'' Rus kızı esmer güzeliydi. Bazen Amerikalılarla çıkardı. Pırıl pırıl bir gülümseyişle "Bir dakika efendim" dedi. Numarayı masasının üstündeki bilgisayara tuşladı. Hemen arkasından başını salladı. "Üzgünüm. Bay Trubşov'la arkadaşı bu sabah otelden ayrıldılar."
"Yazık, onu yakalamayı umuyordum. Moskova'dan ayrılıp ayrılmadığını biliyor musunuz?"
Kız yine bir şeyler tuşladı. "Evet efendim, uçuşu bu sabah konfirme edildi. Öğle uçağıyla Londra'ya dönmüş."
Kuznetsov, Albay Grishin'in gizemli Bay Drubshov'u buldurmak istemesinin nedenini bilmiyordu ama öğrendiklerini rapor etti. Adamı gittikten sonra Grishin, Dışişleri Bakanlığı'nın vize başvuru dairesindeki bağlantısına ayrıntılar fakslandı. Londra'nın Kensington Palace Gardens adresindeki Rus Büyükelçiliğine yapılan başvuruya eşlik eden fotoğraf da özel ulakla ona ulaştırıldı. Albay adamlarına bu resmi 8-10 boyutlarında büyütün diye emretti. Yaşlıca İngiliz'in yüzü onun için bir şey ifade etmiyordu ama onu tanıyabilecek birini biliyordu. Tverskaya sokağının 3 mil aşağısında Minsk otoyolunun oraya kadar iki kez at değiştirdiği bir noktada Büyük Zafer Takı yer alır. Bunun bir yanında Maroseyka sokağı uzanır. Buradaki iki büyük apartman emeklilik yaşamlarını görece bir rahatlık içinde geçirmeleri için tümüyle eski KGB'nin üst düzey emeklilerine, emekli devlet memurlarına ayrılmıştır. Rusya'nın en korkunç eski casuslar patronlarından biri olan General Yuri Drozdov da 1999 kışında bunların arasında bulunuyordu. Soğuk Savaş'ın doruk günleri de Amerika'nın doğu kıyısındaki bütün KGB operasyonlarını yönetmiş, daha sonra da olağanüstü gizli, yasa dışı kişiler müdürlüğünün başına geçmesi için Moskova'ya geri çağrılmıştı. Yasa dışı kişiler diplomatik korumadan yoksun olarak düşman bölgesine giren, elde ettikleri yerli ajanları yönetmek için iş adamı, öğretim üyesi ve benzeri gibi kimliklerle yabancı bir toplumun içinde gizlenen kişilerdir. Yakalanmaları durumunda sınır dışı edilmez, tutuklanır ve yargılanırlar. Drozdov KGB'nin yasa dışı elemanlarını yıllar yılı eğitmiş ve gidecekleri yerlere yollamıştı. Drozdov, Aldrich Ames tarafından yollanan bilgi selini analiz etmekle görevli, Yazanevo'daki küçük grubun başında olduğu son aktif subaylık günlerinde Grishin'le karşılaşmıştı. Grishin, Ames tarafından ihanete uğrayan casusları sorguya çekenlerin başında bulunuyordu. İkisi de birbirlerinden hoşlanmamıştı. Drozdov hüner ve kurnazlığı kaba kuvvete yeğlerdi. Buna karşılık Doğu Berlin'e yaptığı başarısız bir yolculuk dışında Sovyet Rusya'dan hiç çıkmayan Grishin, Batı'da yıllar geçiren ve Batılı tarzı benimseyen 1. Baş Müdürlük mensuplarını hor görürdü. Drozdov Maroseyka sokağındaki apartmanında Grishin'i görmeye buna rağmen razı oldu. Grishin büyütülmüş fotoğrafı onun önüne koydu. "Bu adamı daha önce hiç gördünüz mü?" diye sordu. Drozdov'un gösterdiği tepki Grishin'i dehşet içinde bıraktı. Yaşlı casuslar patronu başını arkaya devirip çıngıraklı kahkahalar atmaya başlamıştı. "Onu görmek mi?" dedi. "Aslında hiç karşılaşmadık. Ama o yüz Yazanevo'da çalışmış olan ben yaşlardakilerin belleğinden asla silinmeyecektir. Onun kim olduğunu siz bilmiyor musunuz?" "Hayır, yoksa burada olmazdım."
"Ona tilki derdik, Nigel Irwin. 60'lı ve 70'li yıllarda bize karşı operasyonlar yönetti. Sonra 6 yıl süresince İngiliz gizli haber alma örgütünün başkanı oldu."
"Bir casus ha?"
Drozdov düzeltti. "Bir casuslar patronu aynı şey değil. Ve o kendisi gibilerin en iyilerindendi. Niçin onunla ilgilendiniz?"
"Dün Moskova'ya geldi."
"Aman tanrım, niçin geldiğini biliyor musunuz?"
Grishin yalan söyledi.
"Hayır, bilmiyorum."
Drozdov albaya dikkatle baktı. Verdiği yanıta inanmamıştı.
"Onun gelmesi sizin neyinize gerek zaten?" dedi. "Bu işlerin içinde değilsiniz artık. Komarov hesabına o kara üniformalı haydutları yönetiyorsunuz, öyle değil mi?"
Grishin şöyle bir kasıldı.
"Vatansever Güçler Birliği'nin güvenlik şefiyim."
Yaşlı general "aman ne büyük fark" diye omurdandı.
Grishin'i kapıya kadar geçirdi. Uzaklaşan Grishin'in arkasından
"O herif tekrar gelirse bir içki içmek için bana uğramasını söyleyin" diye seslendi.
Kapıyı kapadıktan sonra da "pis bok" diye mırıldandı. Grishin sınır polisindeki muhbirlerini Sir Nigel Irwin veya öbür adıyla Bay Trubshov'un tekrar Moskova'ya girmeye çalışması halinde kendisine derhal haber verilmesi için uyardı.
Ertesi gün Orgeneral Nikolay Nikolayev ülkenin en büyük ulusal gazetesi İzvestiya'nın muhabirlerini kabul etti. Yaşlı savaşçı kendisiyle röportaj yapılmasına asla razı olmadığı için gazete bu olayı kaçırılmaz bir fırsat olarak görmüştü. Röportaj görünürde generalin yaklaşan 74. yaş günü nedeniyle sağlığı konusunda sorulan sorularla başlıyordu. Nikolayev Frunze Akademisi Subaylar Kulübü'ndeki bir özel odada deri koltukta dimdik oturduğu yerden muhabire sağlığından hiçbir şikayet olmadığını söyledi.
''Dişlerim kendime ait.'' diye havlar gibi konuştu. ''Gözlük gereksinmiyorum. Yürüyüşte ise senin yaşındaki kendini beğenmiş her delikanlıyı geride bırakırım.''
40'lı yaşlarının başında olan muhabir ona inanmıştı. 25 yaşlarında bir kadın olan fotoğrafçı ise generale hayranlıkla bakıyordu. Dedesinin 54 yıl önce genç tankçı komutanının arkasından nasıl Berlin'e girdiklerini anlattığını duymuştu. Konuşma ülkenin genel durumuna geldi. Kolyadayı içler acısı diye omurdandı. Tam bir rezalet. Gazeteci, herhalde Ocak ayındaki seçimlerde Vatansever Güçler Birliği ve Igor Komarov'a oyunuzu vereceksinizdir, dedi.
Asla, diye atıldı general. Hepsi birer faşist. Onlarla aynı havayı bile solumak istemem.
Gazeteci, anlamadım, diye geveledi. Oysa sanırdım ki...
Delikanlı, Komarov'un ikide bir de ortaya attığı vatanseverlik palavrasına bir an bile kandığımı sanmayın. Ben vatanseverliği gözlerimle gördüm. İnsanların bu uğurda kanlarını döktüklerini, bu uğurda öldüklerini gördüm. Gerçek olanı ilk bakışta anlarım. Komarov denen adam vatansever falan değil, anlattıklarının hepsi yalan ve saçmadır.
Gazeteci anlıyorum dediyse de tek kelimesini anlamamış, büsbütün kafası karışmıştı. Ama pek çok kişiden onun Rusya ile ilgili planlarını beğendiklerini görüyoruz, diyecek oldu.
Kolya dayı, onun Rusya için planları kan dökmeye dayanıyor, diye kükredi. Bu memlekette zaten yeterince kan dökülmedi mi? O kahrolası sıvının içinde yüzmek zorunda kaldım ben. Başkaca kan görmek istemiyorum. O adam bir faşist. Bak oğlum, ben bütün hayatım boyunca faşistlere karşı savaştım. Onlarla Kursk'ta savaştım, Bagration'da savaştım, Vistül Nehri kıyılarında savaştım. Ta o kahrolası sığınağa kadar savaştım onlarla. İster Alman ister Rus olsun, bir faşist bir faşisttir. Hepsi de...
Rusça'da insanın mahrem yerlerinin karşılığı olan belki 40 kelime kullanılabilirdi. Ama dinleyicilerin arasında bir de kadın bulunduğu için merzavtsi, hain ve alçakla yetinmek zorunda kaldı. Gazeteci, iyi ama, diye itiraz etti. Rusya'nın bulaştığı pisliklerden temizlenmesi gerekmiyor mu?
Evet, ortada pislik var. Ama bunun birçoğu etnik azınlıkların değil, Rusların kendi bokları. Gangsterlerle el ele çalışan yozlaşmış bürokratlara ve hırsız politikacılara ne diyorsun?
Ama Bay Komarov gangsterlerin kökünü kazıyacak.
Sevgili Bay Komarov'unuzun gangsterlerin finanse ettiğini göremiyor musunuz? O nehir gibi paranın nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Onun yönetimindeki bu ülkeyi gangsterler parasını ödeyip satın alacaklardır. Size şu kadarını söyleyeyim oğlum, bu ülkenin üniformasını giymiş ve gururla taşımış olan hiç kimse vatanı o adamın muhafızları olan kara üniformalı aydıtların eline bırakmamalıdır.
Şu halde ne yapmamız gerekiyor?
Yaşlı general o günkü gazetenin bir nüshasını eline alarak arka sayfayı işaret etti. Dün gece şu papazı vaaz verirken gördünüz mü?
Vaizpeder Gregor mu? Hayır, niçin sordunuz?
Belki de o haklı, belki de bunca yıldır biz haksızız. Ülkeye Tanrı'yı ve Çar'ı geri getirin.
Röportaj ülkede büyük bir heyecan yarattı ama yalnızca söylenenlerden dolayı değil. Asıl o sözlerin kaynağı o heyecana yol açmıştı. Rusya'nın en ünlü yaşlı askerinin suçlaması, ülkedeki bütün subaylarla milisler ve 20 milyon erin büyük kısmı tarafından okunacaktı. Röportajın tam metni Kızıl Yıldız'ın yerini alan haftalık Ordumuza satıldı. Bu gazete ise Rusya'nın bütün kışlalarına giriyordu. İçinden bazı bölümler televizyon haberlerinde verildi ve radyoda yinelendi. General bundan sonra kendisiyle başka röportajlar yapılmasını reddetti. Kiselni bulvarına yakın Dacha'da Kuznetsov buz gibi bakışlı Igor Komarov'un karşısında neredeyse ağlayacaktı.
''Anlayamıyorum Bay Başkan,'' diye geveledi. ''Gerçekten anlayamıyorum. Bütün ülkede Vatansever Güçler Birliği ile sizin sadık ve güvenilir yandaşınız denince ilk aklıma gelen General Nikolayev oluyordu.''
Pencereden karlar altındaki avluya bakan Igor Komarov'la Anatoly Grish'in genç adamı sessizce dinliyorlardı. Genç propaganda şefi bundan sonra bürosuna dönerek zararı sınırlayabilmek için medyaya telefon etmeyi sürdürdü. Kolay bir görev değildi bu. Kolya dayıyı ne dediğini bilmeyen bir bunak olmakla suçlayamazdı. Öyle olmadığını herkes biliyordu çünkü. Tek savunması generalin her şeyi yanlış anladığıydı. Ama Vatansever Güçler Birliği'nin elindeki paraların kaynağını açıklanması giderek zorlaşan bir soruna dönüşüyordu. Uyana'nın bütün bir sayısını aynı zamanda da ana vatanın aylık sayısını bu konuya ayırmak vatansever güçlerin durumunu düzeltebilirdi. Ne çare ki her iki yayın susturulmuştu. Yeni matbaa makineleri ise henüz şimdi Baltimore'dan yola çıkmak üzereydi. Başkanın ofisinde sessizliği en sonunda bozan Komarov oldu. Manifestomu gördü değil mi?
Öyle sanıyorum dedi Grish'in.
Önce matbaa makineleri, arkadan Patrick'le gizli görüşme, şimdi de bu. Ne olduğunu söyler misin?
Bize sabotaj yapılıyor Sayın Başkan.
Igor Komarov'un sesi aldatıcı bir sakinlikteydi, fazla sakindi. Ama yüzü bir ölününki kadar soluktu. Yalnız yanaklarında iki kırmızı leke ateş gibi yanıyordu. Anatoly Grishin de tıpkı sekreter Akapov gibi liderinin korkunç öfke krizlerine tanık olmuştu. Onlardan ödü kopuyordu. Komarov tekrar konuştuğu zaman sesi fısıltı düzeyine inmişti.
Anatoly, bana en yakın adamımsın ve Rusya'da benden sonra en güçlü adam olma yolundasın ve sabote edilmemi önlemek için yanımdasın. Bu işi kimler yapıyor?
Irwin adında bir İngilizle Monk adında bir Amerikalı.
Sadece iki kişi ha, hepsi bu kadar mı?
Onları destekleyenlerin olduğu kesin Sayın Başkan. Üstelik manifesto da ellerinde. Onu gezdikleri yerde gösteriyorlar. Komarov masasından kalktı, abanoz tahtasından ağır bir cetveli aldı ve sol avucuna vurmaya başladı. Sesi giderek yükseliyordu.
Öyleyse o adamları bul ve yok et Anatoly. Bundan sonraki aşamanın ne olduğunu öğren ve engelle. Şimdi beni dikkatle dinle. Kısacık birkaç hafta sonra 16 Ocak'ta 110 milyon Rus seçmeninin Rusya'nın bundan sonraki cumhurbaşkanı için oy vermeye hakları olacak. Ben oylarını bana vermelerine kararlıyım.
Bunların %70'inin sandıklara gitmesi 77 milyon oy demek. Ben o oyların 40 milyonunu istiyorum. Hem de ilk turda kazanmak niyetindeyim. Bir hafta önce 60 milyon oy benim diyebiliyordum. O kaçık general bana en az 10 milyon oya mal oldu.
10 milyon kelimesini hemen hemen haykırarak söylemişti. Cetvel kalkıp iniyor ama Komarov şimdilik masayı dövüyordu. Birdenbire düşmanlarına duyduğu öfkeyi haykırarak ifade etmeye koyuldu. Cetvelle bu kez kendi telefon aygıtını dövüyordu. Plastik sonunda çatırdadı ve parçalara ayrıldı. Grish'in dimdik duruyordu. Ofis personelinin donup kaldığı koridorda çıt çıkmamasından belliydi. Komarov bağırmayı sürdürüyordu. Şimdi de manyak bir papaz hezeyağına kapıldı. Çarın geri dönmesini istiyormuş. Bu ülkede benden başka çar olmayacak. Ben iktidara gelince de disiplinin ne demek olduğunu öğrenecekler. İnan korkunç İvan benim yanımda süt kuzusu gibi kalacak.
Komarov bir yandan bağırarak abanoz cetveli telefonun enkazının üstüne indiriyor, aygıtın parçalarına sanki karşısındaki kırbaç altında disiplinin ne demek olduğunu öğrenen itaatsiz Rus haklıymış gibi bakıyordu. Süt kuzusu sözlerinin son yankıları da uzaklaşıp kaybolduktan sonra cetveli masasının üstüne fırlattı. Birkaç kez derin soluk aldıktan sonra kendini toparladı. Sesi normale dönmüştü ama elleri hala titrediğinden parmak uçlarının onunu birden tahtadan kuvvet almak ister gibi masaya dayadı.
''Bu gece Vladimir'de halkın karşısında konuşacağım.'' dedi. ''Bu bütün kampanyanın en önemli toplantısı olacak ve yarın bütün ülkede radyo ve televizyonla yayınlanacak. Bundan sonra seçimlere kadar her gece ulusa hitap edeceğim.'' Gerekli paralar sağlandı. Orası benim işim. İşin reklam yanı Kuznetsov'un sorumluluğunda.
Masasının arkasından bir kolunu ileri uzattı ve işaret parmağını dosdoğru Grish'in suratına yapıştırdı.
Senin işin Anatoly Grish'in kısaca şu, yalnız şu, sabotajı durdur.
Son cümlede bağırarak söylenmişti. Komarov koltuğunun içine çöktü ve karşısındaki adamın odadan çıkmasını elinin hareketiyle buyurdu. Grish'in tek kelime söylemeden halının üstünden kapıya yürüdü ve dışarı çıktı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 338.